Ay 29. 6. bölüm. Evden çayıra yol olmadığı için Murks cipi ağaçların arasından sürüyordu. Cipi kullanmaya çok alışkın görünüyordu ve hızla gidiyor. Ağaçları kıl payı sıyırarak dönüşler yapıyor, taşlarını ağaç köklerinin üzerinde zıplayarak geçiyor. Neş ile Pozi'ye başlarını dallardan saklansınlar diye bağırıyordu. Cip müthiş gürültü yapıyordu. Onlar yaklaştıkça yaprakların kuytusundaki kuşlar ve sincaplar da kaçışacak yer arıyorlardı. Morgs yeri göğü böyle birbirine katarak 15 dakika kadar gittikten sonra ortalık birden aydınlandı ve kendilerini yer yer alçak çalılıklarla, yeni sürgün filizlerle kaplı bir yeşillikte buldular. Çayır önlerinde uzanıyordu. Neş'in gözüne çarpan ilk şeyler treyler oldu. Birkaç sıra briketin üzerine oturtulmuş açık yeşil bir treylerdi bu. Sonra çayırın ta öteki ucunda Lord Molden'ın şatosunun kalıntıları ilişti gözüne. Morse'un anlattıklarının tersine taşlar büyük bir dağ oluşturmak yerine sıra dağlar gibi uzanıyordu. Yerden değişik açılarda ve değişik yüksekliklerde yığılmış bir düzine taş kümesi, çocukların tahta blokları gibi rastgele yerleştirilmiş moloz kulelerinden oluşan bir kargaşa. Çayır, Neş'in umduğundan çok daha büyüktü. Dört yanı ağaçlarla çevrili olan çayır, 3-4 futbol alanını kaplayacak büyüklükteydi. Burası bir gölün dibi kadar dingin, kısa çimenlerle kaplı, göz alabildiğine uzanan bir yerdi. Neş eve bakmak için arkasını döndü ama ev buradan görünmüyordu. Flower ile Stone'un pencerede durup teleskop ya da dürbünle kendilerini seyredeceklerini düşünmüştü. Ama neyse ki ağaçlar görüntüyü kapatıyordu. Onların gözü önünde olmayacağını bilmek bile şükredilecek bir durumdu. Ve Neş cipten iner inmez özgürlüğünün birazını yeniden kazanmış gibiydi. Çayır ıssız olmasına ıssızdı ama onun da kendisine özgü bir güzelliği, neredeyse insana dingillik veren bir sessizliği ve sakinliği vardı. Başka ne düşüneceğini bilmeyen Neş bu dinginlikten cesaret bulmaya çalıştı. Treyler hiç de fena sayılmazdı. İçi sıcak ve tozluydu. Ama iki kişinin rahatça yaşayabileceği kadar büyüktü. Mutfağı, banyosu, oturma odası ve iki küçük yatak odası vardı. Elektriği yanıyor, tuvaletin sifonu çalışıyor, mutfakta su akıyordu. Eşya azdı, olan da zevksiz, kişiliksiz şeylerdi. Ama ucuz bir motelde bulacağınız eşyadan daha kötü değildi. Banyoda havlular, mutfakta tencere, tava, sofra, takımı, yataklarda çarşaf, örtü vardı. Neş'in içi rahat etti. Oysa Poz hiçbir şey söylemiyor. Treyleri gezerken aklı başka yerlerdeymiş gibi dolaşıyordu. Neş aklı hala pokerde olmalı diye düşündü. Oğlanı rahat bırakmak en doğrusuydu ama Neş onun kendisi toplamasının ne kadar zaman alacağını da merak ediyordu. Pencereleri açtılar, vantilatörü çalıştırdılar, içeriği havalandırdılar, sonra mutfakta oturup duvarın planlarını incelediler. Morris gösterişli, süslü bir şey değildi. Belki de böylesi daha iyi. Bu nesli bir canavar olacak, onu güzelleştirmeye çalışmanın hiç gereği yok. Murks planları silindir biçimindeki karton kutudan çıkarıp masanın üzerine serdi. Dört köşesine de ağırlık olsun diye birer kahve fincanı koydu. Bildiğimiz düpedüz bir duvar bu, diye sözünü sürdürdü. 700 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde, her sırada bir taştan 10 sıra yükseklikte bir duvar. Ne girintisi çıkıntısı var, ne kemeri sütunu, hiçbir süsü yok. Bildiğimiz saçma sapan sağır bir duvar. Neş, 700 metre ha, dedi. Bir milin üçte birinden uzun. Size onu anlatmaya çabalıyorum ya, bu bebek tosuncuk olacak. Pozi hiç bitiremeyeceğiz, dedi. İki kişi böyle bir şeyi 50 günde bitiremez. Murks, anladığım kadarıyla bitirmek zorunda da değilsiniz, dedi. Siz bu süre içinde yapabildiğiniz kadarını yapacaksınız. Hepsi bu. Pozi, iyi çaktın. Hepsi bu, diye karşılık verdi. Murks, ne kadarını becerebileceğinizi göreceğiz, dedi. Derler ki inanç dağları yerinden oynatırmış. Belki güçlü kaslar da aynı şeyi yapabilir. Plan, duvarın çayırın kuzeydoğu güneybatı köşeleri arasında çapraz bir doğrultu üzerinde yapılacağını gösteriyordu. Neş planı inceleyince yaklaşık 400 metre eninde, 600 metre uzunluğundaki dikdörtgen alana 700 metrelik duvarın ancak bu şekilde yerleştirebileceğini gördü. Duvarın çapraz oturtulması her ne kadar matematiksel bir zorunluluk ise de kötü bir seçim değildi. Neş, çaprazlamasına uzanan duvarın kare bir duvardan daha iyi olduğunu düşündü. Böylece duvarın görsel etkisi daha büyük olacak, çayırı karelere ayırmak yerine üçgenlere bölmek daha çarpıcı sonuç verecekti. Ve Neş bundan başka çözüm olmayışına neredeyse sevindi. Neş 20 metre yükseklik olduğuna göre iskele görecek, öyle değil mi, diye sordu. Murks, zamanı gelince o da olur, dedi. Peki iskeleyi kim yapacak? Onu da bizden beklemiyorsunuz herhalde. Murks, olmayacak şeylerle kafanızı yormayın, dedi. Üçüncü sıraya gelinceye kadar iskeleyi düşünmenize gerek yok. Bu da 2000 taş eder. 50 günde bunu yapabilirsiniz. Ben iskeleyi hemen kurarım. Birkaç saatten fazla zaman almaz. Neş, bir de çimento işi var, dedi. Makine mi getireceksiniz yoksa harcı karmak da bize mi düşecek? Çimentoyu kasabadaki nalbureyeden torbalarla getiririm. Araç gereç deposunda el arabaları var. Çimentoyu onlardan birinde karabilirsiniz. Zaten fazla çimento da gerekmez. Birkaç aralığa sürdünüz mü yeter. Bu taşlar sağlam. Bir kez üst üste kondu mu hiçbir şey devirmez. Morris planları rulo yapıp yeniden kutuya kaldırdı. O önde neşeyle poze arkada dışarı çıkıp cipe bindiler. Ve çayın öteki ucuna geldiler. Morris birkaç gün önce biçtiği için çimenlerin kısa olduğunu söyledi. Taze çimen çok güzel kokuyor. Bu hava Neş'in çok eski günlerdeki anılarını tazeliyordu. Bu Neş'in moralini de düzeltti ve o kısa yol sona erdiğinde artık işin ayrıntılarını kendine tasa etmeyi bıraktı. Bütün sıkıntıları unutturacak kadar güzel bir gündü. Yüzünü yalayan güneşin ılıklığı kaygıları anlamsızlaştırıyordu. Neş durumu olduğu için kabul etmeli diye düşündü. Yaşadığına şükret yeter dedi kendi kendine. Taşlara uzaktan bakmak farklı bir şeydi. Ama şimdi yanı başlarına gelince Neş onlara dokunmak, elini taşların yüzeyinde gezdirmek istediğini duydu. Pozzi de aynı şeyleri düşünüyor gibiydi. İlk birkaç dakika granit yığınının çevresine dolaştılar, pürüzsüz gri taş bloklarını usul usul okşadılar. Taşların ürkütücü bir yanı, insanı korkutan bir donukluğu vardı. Öylesine masif, öylesine soğuktular ki bunların bir zamanlar bir şatoyu oluşturduklarına inanmak zordu. Bir yapı kalıntısı olamayacak kadar yaşlı görünüyorlardı. Yeryüzünün en derin katmanlarından çıkarılmış, insan diye bir varlığın aklı hayali gelmeyeceği dönemlerden kalmış gibiydiler. Neş kümelerden birinin dibinde tek başına duran bir taş gördü ve ne kadar ağır olduğunu anlamak için kaldırmaya davrandı. İlk hamlede bel kemiği kırılacakmış gibi gerildi. Sonunda taşı yerden oynattığında bacaklardaki kaslara kramp girecekmişsinin bir gerginlik dinledi. Vay canına. Bizimle işbirliğine pek yanışacak gibi görünmüyor, öyle değil mi? Morks, 30-35 kilo çekiyorlar dedi. Her birinin ağırlığını iyice duyuracak kadar. Neş, ben duydum diye karşılık verdi. Ağır oldukları su götürmez. Pozi Morse'a döndü. İşin raconu nedir moruk? Bu taşları ciple mi taşıyacağız? Yoksa başka bir şey mi vereceksin? Çevrede kamyona benzer bir şey göremiyorum. Morse gülümseyerek ağır ağır başını salladı. Onları budala yerine koymuyorsunuz herhalde. Neş, bu da ne demek oluyor diye sordu. Size kamyon verecek olsak buradan tüyersiniz. Bu çok açık değil mi? Size kaçma fırsatı vermenin anlamı yok. Neş, hapsedebildiğimizi bilmiyordum, dedi. Çalışmak için işe alındığımızı sanıyordum. Orası öyle. Ama iş sözleşmesini bozmanızı istemezler. Pozi, peki öyleyse taşları nasıl taşıyacağız diye sordu. Biliyorsun bunlar küp şeker değil. Cebimize doldurup taşıyacak halimiz yok. Morks, buna kafanızı takmayın dedi. Depoda dört tekerlekli bir yük arabası var. O iş görür. Neş, ama öyle çok uzun sürer dedi. Ne olmuş yani? İstediğiniz kadar çalışmakta serbestsiniz. Ne kadar süreceğini düşünüp tatlı canınızı üzmeye ne gerek var? Pozi parmaklarını şaklatıp bön bir surat takınarak doğru ya dedi. İyi ki söyledin Calvin. Yakınacak ne var? Nasılsa araba da var. Ne kadar işimize yarayacağını düşünürsek ki bu işte Tanrı adına yapılacak bir iş sayılır. En konu mutlu olmamız gerekir ki Calvin kardeş. Ben yanlış düşünmüşüm. Şimdi bakıyorum da Jim ve ben dünyanın en şanslı iki insanı olmalıyız. Treylere döndüler. Cipten Neş'in eşyalarını indirdiler. Bavulları, kitap ve kaset çantalarını oturma odasına yere koydular. Sonra mutfak masasına oturup alışveriş listesini yaptılar. Listeyi Morse yazıyordu. Her harfi ırkına ırkına, ıkına ıkına yazdığı için de listeyi tamamlamaları neredeyse bir saati buldu. Yiyecek, içecek, baharat, iş donanları, çizmeler, eldivenler, poziye, üst baş, güneş gözlükleri, sabun, çöp tenekesi, sineklik. Gerekli malzeme yazıldıktan sonra Neş listeye bir radyo teyp ekledi. Pozi de ufak tefek bir şeyler istedi. Bir deste iskambil, gazete, penthouse dergisi. Morse akşama doğru geleceğini söyleyip esneyerek masadan doğruldu. Tam çıkacakken Neş'in epeydir söylemek istediği bir şey aklına geldi. Telefon edebilir miyim acaba? Morse, burada telefon yok dedi. Sen de görüyorsun. Öyleyse beni eve götürüver. Ne diye telefon etmek istiyorsun? Orası seni ilgilendirmez Kelvin. İlgilendirmez tabii ama nedenini bilmeden seni eve götüremem. Ablamı aramak istiyorum. Birkaç gün sonra ona gideceğimi biliyordu. Gitmeyince merakı düşer. Murks bir an düşündükten sonra olmaz gibilerinden başını salladı. Kusura bakma, seni eve götüremem. Bana özel talimat verdiler. Peki ya telgraf? Ben yazarım, sen de çekersin. Hayır, onu da yapamam. Patronların hoşuna gitmez. Ama istersen bir kart yollayabilirsin. Seve seve postaya atarım. Öyleyse mektup yazayım. Sen bana bir zarf kağıt alıver. Mektubu yarın postalarsam zamanında eline varır. Tamam, zarf ve kağıt alırım. Morris çipe atlayıp gittikten sonra Pozi Neş'e döndü. Mektubu posta vereceğini sanıyor musun diye sordu. Bilmem ama bu konuda bahse girmem gerekirse verme olasılığı ağır basar. Tabii yine de emin olmak zor. Postaya verir ya da vermez bunu hiç bilmezsin. Sana postaladım diyecektir ama bu onun sözüne güvenilir demek değildir. Ablama bana yanıt yazmasını söylerim. Yanıt gelmezse dostumuz Morris'in yalan söylediğini anlarız. Pozi bir sigara yaktı, sonra Marlboro paketini Neş'e doğru uzattı. Neş de bir an duraksadıktan sonra sigarayı aldı. Sigarayı yakınca nedenli yorgun ve bitkin olduğunu fark etti. 3-4 nefes çektikten sonra sigarayı söndürdü. Ben biraz kestireceğim dedi. Nasıl olsa şimdi yapacak bir şey yok. Bari yeni yatağımı bir deneyeyim. Sen hangi odayı istersin Jack? Ben de ona göre yatayım. Pozi fark etmez dedi. Sen seç. Neş kalkarken cebindeki tahta bebekler bacağına battı ve onları çaldığından beri ilk kez varlıklarını hatırladı. Flower ile Stone'u cebinden çıkarıp masanın üzerine koyarak bak şunlara dedi. İki küçük dostumuz. Pozi kaşlarını çattı. Sonra iki adamın tapadıp kopyalarına baktıkça gülümsemeye başladı. Hangi cehennemden çıktı bunlar? Sence nereden olabilir? Pozi şaşkınlık içinde Neş'e baktı. Bunları çalmadın değil mi? Tabii ki çaldım. Cebime nereden girdiklerini sanıyorsun? Sen çatlaksın biliyor musun? Sandığımdan daha da delisin. Neş övgülenmiş gibi gülümseyerek bir hatıra almadan çıkıp gitmek doğru olmaz diye düşündüm dedi. Neş'in cüretinden etkilenen Pozi de gülümsedi. İşi farkına vardıkları zaman pek hoşlarına gitmeyecek. Aman ne yazık. Pozi iki minik adamı eline alıp yakından baktı. Evet ne yazık. Neş odasının perdelerini örttü. Yatağa uzandı ve çayırdan gelen sesler arasında uykuya daldı. Uzakta kuşlar şakıyor, ağaçların arasında rüzgar uğulduyor, pencerenin dibinde bir cırcır böceği ötüyordu. Neş kendinden geçmeden önce Juliet'i ve doğum gününü düşündü. 2012'sine 46 gün var dedi. Gelecek 50 geceyi bu yatakta geçirecek olursa doğum gününe yetişmeyecekti. Kızına söz verdiği halde doğum günü partisi yapılacağı gün o hala Pensilvanya'da olacaktı. Ertesi sabah Neş ile Pozi duvar inşa etmenin hiç de sandıkları gibi basit bir iş olmadığını anladılar. Asıl inşaata başlamadan önce bir süre hazırlık yapılması gerekiyordu. Çizgiler çizilecek, temel çukuru kazılacak, toprak da tasfiye edilecekti. Morg taşları öylece yığıp duvar yaptık diyemezsiniz dedi. Her şeyi gerektiği gibi yapmalısınız. İlk iş duvarın dikileceği alanı belirlemek için çayırın bir köşesinden karşı köşesine birbirine paralel iki ip çekmekti. Bu ipler çekilince Neş ile Pozi iki küçük tahta saplamaları birer buçuk metre aralıklarla toprağa çıktılar. Bu boyuna ölçüm gerektiren zahmetli bir işti. Ama Neş ile Pozi ipi germek için harcayacakları bazının her saatin taşları kaldırmak için harcanacak süreyi bir saat azaltacağını bildikleri için hiç acele etmiyorlardı. 800 saplama çakılacağı düşünülürse bunu harcayacakları 3 gün gözlerinde büyümüyordu. Ellerinde olsa bu işi daha da uzatabilirlerdi ama Morgs yanlarından uzaklaşmıyor, soğuk mavi gözlerini üzerlerinden ayırmıyordu. Ertesi sabah Morgs ellerine birer kürek tutuşturup iki ip arasında boylu boyunca bir hendek kazmalarını söyledi. Duvarın kaderi bu hendeğin tabanını olabildiğince düzeltmeye bağlıydı. Bu yüzden alabildiğince özenle çalışıyor, neredeyse santim santim ilerliyorlardı. Çayır tamamen düzlük olmadığı için önlerine çıkan tümsekleri, tepecikleri ortadan kaldırmaları gerekiyordu. Kürekle çimleri ve otları kaldırıyorlar, sonra kazma ve manivelayla alttaki taşları kayaları söküyorlardı. Kimi taşlar kolayca sökülmüyordu. Bir türlü topraktan kopmak bilmeyen bu taşları temizlemek Neş ile Pozi'nin 6 gününü aldı. Büyük taşların bıraktığı boşluğu da toprakla doldurmak gerekiyordu. Sonra da bu kazılan taşı toprağa el arabasını doldurup çayırın çevresindeki ağaçların altını taşıyorlardı. İş yavaş yürüyordu ama ikisine de zor gelmiyordu. Hatta sonuna yaklaştıklarında neredeyse bu işten zevk almaya bile başladılar. Bütün bir öğleden sonra hendeğin dibini düzelttiler. Sonra da çaparla toprağı düzelttiler. O birkaç saat süresince yaptıkları iş bahçede çalışmaktan daha yorucu olmadı. Yeni yaşamlarına alışmaları da uzun sürmedi. Çayırda 3-4 gün geçirdikten sonra günlük çalışma düzenine alıştılar ve birinci haftanın sonunda artık bunu düşünmemeye başladılar. Her sabah Neş'in çalar saati onları 6'da uyandırıyordu. Sırayla banyoya girip çıktıktan sonra mutfağa geçip kahvaltı hazırlıyorlardı. Pozi portakal suyunu sıkıyor, ekmek kızartıyor, kahve yapıyordu. Neş de sosisli yumurta pişiriyordu. Morg saat tam 7'de arazı endam ediyor, treylerini kapısını tıklatıyordu. O zaman günlük çalışmaya başlamak üzere çayıra iniyorlardı. Sabahleyin 5 saat çalıştıktan sonra öğle yemeği için treylere dönüyorlardı. 1 saat ücretsiz yemek molası, öğleden sonra bir 5 saat daha çalışıyorlardı. İşi saat 6'da tatil ediyorlardı. Bu ikisi için de ılık bir duşun ve oturma odasındaki birer bardak biranın vereceği keyfin başlangıcı anlamına geliyordu. Sonra Neş akşam yemeğini hazırlamak için mutfağa giriyordu. Çoğunlukla basit Amerikan mutfağına özgü kolay yemekler seçiliyordu. Biftek ve pirzola, tavuk kızartması, tepeleme patates kızartması ve sebze. Üstüne de dondurma ve puding. Karınlarını doyurduktan sonra Pozi bulaşıkları yıkıyordu. Daha sonra ise Neş oturma odasındaki divana uzatıp müzik dinliyor, kitap okuyor. Pozi de mutfak masasında fal açıyordu. Kimi zaman sohbet ediyorlar, kimi zaman hiç konuşmuyorlardı. Bazen dışarı çıkıp Pozi'nin icat ettiği bir tür basketbol oynuyorlardı. 3-4 metre uzaktaki çöp bidonuna taş atıp içini düşürmeye çalışıyorlardı. Havanın çok güzel olduğu bu iki akşamda treylerin merdivenine oturup güneşin ağaçların ardında batışını seyrettiler. Neş beklediği kadar huzursuz değildi. Arabanın gittiğini kabullendikten sonra yeniden yollara düşmek isteğini hemen hiç duymadı. Ve yeni koşulları nedenle kolay alıştığına kendisi de şaşırdı. Arabayla dolaşmak tutkusundan hemen vazgeçebilmesi anlamsız görünüyordu ama açık havada çalışmaktan hoşlandığını fark etti. Ve bir süre sonra sanki çimenler ve ağaçlar metabolizmasını değiştirmişçesine çayırda dinginlik duymaya başladı. Ancak bu orayı hiç de yadırgamıyor demek değildi. Çevrede sürekli olarak bir kuşku ve güvensizlik havası vardı ve kendisiyle delikanlının pazarlığı bozacakları yolundaki imalar Neş'i çileden çıkarıyordu. Söz vermişler, hatta sözleşmeye imza basmışlardı. Oysa her şey onların kaçacakları varsayımının üzerine kurulmuştu. Çalışırken makine kullanmalarına izin verilmemesi bir yana, sanki Cip bile onları baştan çıkaracakmış, orada durursa onu çalışmaya yeltenirlermiş gibi, son günlerde Morse'da yayan gelip gider olmuştu. Bu önlemler yeterince tatsız değilmiş gibi Neş ve Pozi çalışmaya başladıkları ilk günün akşamı bir de tel örgü keşfettiler. Yemekten sonra çayırı çevirin ağaçlıklarda biraz gezinmek istemişlerdi. Önce çayırın önceki ucuna yürüdüler. Yeni açılmış gibi duran bir patikadan koraya girdiler. Patikanın iki yanında kesilmiş ağaçlar yatıyordu. Yumuşak topraktaki lastik izleri taşları getiren kamyonların buradan geçtiğini gösteriyordu. Neş ve Pozi yürümeye devam ettiler ama arazinin sınırını oluşturan ana yola varmadan önce karşılarına tel örgü çıktı. 2,5-3 metre yüksekliğinde dikenli tellerden örülmüş bir çitti bu. Çitin bir bölümü geri kalan kısımlarından daha yeni görünüyordu. Herhalde kamyonlar girebilsin diye orayı söküp sonra yeniden örmüşlerdi. Bunun dışında hiçbir yerde geçit yoktu. Bir çıkış yolu var mı diye çit boyunca yürümeye başladılar ama 1,5 saat sonra karanlık bastığında başladıkları noktaya geri dönmüşlerdi. Yalnızca bir tek yerde geldikleri gün geçtikleri kapı vardı. Bundan başka da hiçbir geçit yoktu. Çit, Florida Stone'un arazisini tamamen kuşatıyordu. Zenginlerin hep parmaklıklar arkasında yaşadığını söyleyerek gülüp geçiştirmeye çalıştılar. Ama bu gördüklerini belleklerinden silmeye yetmedi. Barikat dışarıdakileri içeri bırakmamak için yapılmıştı ama bir kez yapıldıktan sonra içeridekileri dışarı bakmamasını engelleyecek ne vardı? Akla gelebilecek her türlü ürkütücü olasılık bu soruda gizliydi. Neş başka şeyler düşünerek oyalanmaya çalıştı. Ama ancak 8. gün Donna'dan mektup gelince korkusu yatıştı. Pozi nerede olduklarını bilen birisinin olmasından güven duyuyordu. Ama Neş için asıl önemli olan Morse'un sözünü tutmasıydı. Mektup aldatılmadıklarının elle tutulur kanıtıydı. Çayırdaki ilk günler boyunca Pozi örnek bir davranış sergiledi. Neş'in yanında ayrılmamaya kararlı görünüyor ve ne nedenirse yakınmadan yerine getiriyordu. Bütün iyi niyetiyle çalışıyor, ev işlerine yardım ediyor, hatta Neş'in akşam yemeğinden sonra çaldığı klasik müzikten bile zevk alır gibi görünüyordu. Neş delikanlının böylesine uyum göstereceğini hiç beklemediği için bu çabasından ötürü ona şükran duyuyordu. Oysa işin aslına bakılırsa o çoktan hak ettiğinin karşılığını alıyordu. O poker maçı öncesi Pozi için en uç noktaya kadar elinden geleni yapmış, bütün sınırları aşmış ve varını yoğunu yitirmişçesine karşılık bir dost kazanmıştı. İşte şimdi de o dost kendisi için her şeyi yapmaya hazırdı. 50 gün Tanrı'nın unuttuğu bir çayırda yaşamak, çalışma kampına gönderilmiş bir mahkum gibi gücünü tüketmek pahasına da olsa her şeyi yapmaya hazırdı. Ne var ki sadakat ile inanç aynı şey değildi. Pozi'nin açısından durum tümüyle saçmaydı ve dostuna destek olmayı seçmesi demek de Neş'in aklının başında olduğuna inanması demek değildi. Delikanlı onu olduğu gibi kabullenip bağlanmıştı. Neş bunu anladıktan sonra düşüncelerini kendine saklamaya özen gösterdi. Günler geçiyor ve birbirlerinden bir an bile ayrılmadıkları halde Neş gerçek düşüncelerinden hiç söz etmiyor, yaşamını yeniden düzene koyma çabasını, duvarı kendine aklamak için bir fırsat olarak gördüğünü, çayırdaki zorlu çalışmayı şimdiye kadarki başıboşluklarının bir ceremesi gibi yorumladığını Pozi'yi hiç açmıyordu. Çünkü bir kez konuşmaya başladı mı olur olmadı sözlerin ağzından döküleceğini biliyor ve Pozi'yi daha büyük bir bunalıma sürüklemek istemiyordu. Önemli olan delikanlı moralini bozmamak, şu 50 günü olabildiğince sıkıntısız atlatmasını sağlamaktı. Konuları yüzeyde tutmak, borç, sözleşme, çalışma saatleri gibi şeylerden söz edip şakayla karışık lafı bontuya getirmek ve omuz silkip geçmek en iyisiydi. Bu kimi zaman Neş'e büyük yalnızlık duyuran bir çabaydı ama başka ne yapabileceğini kestiremiyordu. Delikanlıya kafasından geçenleri açacak olsa kıyamet kopardı. Bu kurtlarla dolu bir kutuyu açıp kurtları serbest bırakmak, beterin beterine çanak tutmak demek oluyordu. Pozi Neş'e çok iyi davranıyordu ama Morse'a gelince işi değişiyordu. Adamla dalga geçmediği, hakaret etmediği, incitici söz söylemediği gün yoktu. Başlangıçta Neş bu tavrı hayra yoruyor, delikanlı eskisi gibi deli dolu yaratılışına dönerse içinde bulundukları durumu hafife alır diye düşünüyordu. Pozi hareketleri öylesine alaycı bir tavırla kafasını sevimli sevimli sallayarak gülücükler saçarak yapıyordu ki Morse alayın da hakaretin de pek farkına varmıyordu. Kendisi de Morse'dan haz etmeyen Neş ise Pozi'nin hırsını kahyadan almasına ses çıkarmıyordu.